Evet, bugün Yaratılış kitabının 3. bölümüne bakıyoruz. Geçen hafta 2. bölüme baktık, insanın yaratılışına baktık. Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığını söyledik insanın. Benzeyiş için çeşitli kelimeler kullandık. Tanrı'nın görünümüdür dedik. Tanrı'nın kendisini gösterdiği şekilde yaratılmıştır dedik. Bugün insanın düşüşüne bakacağız. İnsanın düşüşü dediğimizde ne demek istiyoruz? Nereden düşüyoruz? Nereye düşüyoruz? Evet, tabii ki insanın günaha girişi, günaha düşüşü. Evet, biz tabii Türkçe'de günaha girdim diyoruz ya. Böyle bir şey, tabii bu günah öyle bir kereliğine girdiğimiz bir günah değil. Bu günah bizim günaha girişlerimizin sebebi olan günah. Bu günaha orijinal günah diyoruz. Tanrı'nın krallığının tahtı göklerde, tahtın ayaklığı ise yeryüzündeydi. Evet, Tanrı'nın yaratıcı emirleri yeryüzünün şekilsizliğini ve boşluğunu şekle ve doluluğa dönüştürmüştü. Evet, Yaratılış kitabının 1. bölümünü okuduğumuz zaman yeryüzü boştu, şekilsizdi diyor. Evet, bir boşluk ve şekilsizliği Rab doluluğa, bir şekle ve doluluğa dönüştürüyor. Tanrı yaratma eylemini kendi benzerliğinde yarattığı insanı yaratarak tamamlıyor. Ve insana 3 görev veriyor. Bu 3 görev aklımızda olsun. Peygamberlik görevi. Adem ilk insan olarak, 1. Adem olarak peygamberdi. Yani Tanrı'nın sözüne itaat edip hayvanlara ve diğer yaratılanlara isim vererek onlara hükmetme görevi vardı. Biz peygamberlik dediğimiz zaman aklımıza şey geliyor. İşte böyle gelecekte olacakları anlatan bir kişi diye. Yok. Peygamberlerin, peygamberliğin görevi sadece o değil. Tanrı'nın sözüne itaat edip hayvanlara ve diğer yaratılanlara isim vererek onlara hükmetme görevi vardı Adem'de. 1. görev. Yani peygamberlik görevi. 2. rahiplik görevi verilmişti. Rahip olarak tapınak bahçe olan, yani Aden bahçesi olan, tapınak bahçe olan Aden bahçesini korumak, işlemek ve hükmetmek Adem'in göreviydi. Yani Adem bir bahçıvandı, değil mi? Bahçıvanlık yapıyordu. Bahçıvanın da görevi var. Adem rahiplik yaparak bunu yerine getiriyor. Rahibin görevi de budur aslında. Bahçıvanlık gibi bir görevdir rahiplik görevi. Krallık görevi var. 3. görev olarak krallık. Evet, peygamber rahip ve kraldı, değil mi? Adem. Evet, dünyayı yönetmek ve dünyaya hükmetmek görevi. Evet, kral ülkeyi yönetir, ülkeye hükmeder. Adem'in görevi ona verilen tüm dünyaya hükmetmek ve o dünyayı yönetmek idi. İşte bu krallıkta tapınak bahçe olan Aden bahçesiyle karşılaşıyoruz. 2. bölümde Aden bahçesinin nasıl bir bahçe olduğunu gördük. Yaratılış 2'de. Bu bahçe Hezekiel 28'de de açıklanıyor. Geçen hafta da söylemiştim. Hezekiel 28'de açıklanan bahçe böyle dağlık bir yer sanki. Gittikçe yükselen, yukarı doğru çıkan bir bölge olduğunu görüyoruz bu bölgenin. Tapınak da böyle yapılmıyor mu? Çadır tapınak da böyle. Süleyman'ın tapınağı da yavaş böyle alçaktan başlıyor. Bu bronzdan havuzluğun önüne geldiğimizde hala alçak olduğunu görüyoruz. Ve kutsal yere geldiğimizde biraz yükseliyor. En kutsallara geldiğimizde yükseliyor. Yani bir tümseklik, bir tepelik gibi bir yer karşımıza çıkıyor. Bu tapınağı gördüğümüzde. Yani Tanrı'nın huzuruna, dağın eteklerinden Tanrı'nın huzuruna doğru çıkıyor gibi oluyoruz. Sina Dağı'nda da böyleydi. Musa Sina Dağı'na çıkarken eteklerden başladı. Yukarı doğru gitmeye başladı. Bu bahçe, bu Aden bahçesi, bu bahçe Tanrı'nın kutsal dağı, tüm güzelliklerin ve değerli taşların bulunduğu yer olarak anlatılıyor. Tanrı'nın kutsal dağı, tüm güzelliklerin tüm değerli taşların bulunduğu yer burası. Bu bahçedeki dağdan akan nehir dünyanın dört ana nehrini oluşturuyor. O zamanlar işte bu Aden'in kendisi, İmanuel'in kendisi Tanrı'nın bizimle olması anlamına geliyordu. Tanrı bizimledir. İmanuel bizimledir. Evet, şimdi esas hikayemize dönelim. Bugün Tanrı'nın yarattığı kişiye bakacağız. Adem'e bakacağız. Tanrı'nın prensine bakacağız. Tanrı'nın prensi Adem'in hikayesine bakacağız. Tanrı Adem'le bir antlaşma yapmıştı. Tanrı Adem'le yaptığı bu antlaşmaya, işler antlaşması diyoruz. Bu antlaşmanın şartlarından bir tanesi de şuydu. Tüm bitkiler, tüm ağaçlar Adem'e verilmişti. Tüm bitkiler, tüm ağaçlar Adem'e verildi ama iyiliği ve kötülüğü bilme ağacına dokunulmayacaktı. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yenmeyecekti. Bunu çok iyi anlamaları gerekiyordu. Bunu çok iyi bilmeleri gerekiyordu. Bu onlara verilen bir şart idi. Bu şartı mutlaka yerine getirmeleri gerekiyordu. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yemeyip bu şartı yerine getirip ancak bu şekilde yaşam ağacına ulaşılabilirdi. Evet, bu ağaç işler antlaşmasının sınavıydı. Acaba Adem Tanrı'nın sözünü söylendiği gibi uygulayıp itaatkar bir oğul olacak mıydı? İtaatkar, itaat eden bir prens olacak mıydı? İtaat eden bir kral, itaat eden bir peygamber, itaat eden bir rahip olacak mıydı? Yoksa kendi başına buyruk mu davranacaktı? Yoksa kendisini, kendi tanrısı, kendi kralı, kendi yasa yapıcısı olarak mı görecekti? Böylece eski antlaşmada çok önemli bir öyküye geliyoruz. İnsanın günaha düşüşü. Birinci ayette Tanrı'nın iyi yaratıklarından olan yılanın Adem'in yönettiği bahçeye girdiğini görüyoruz. Evet, dikkat edin. İyi. Tanrı iyi olarak yarattı yılanı. Ve bu yılan, bu yeni antlaşmada bu yılandan bahsedildiğinde o eski yılan diyor. Şeytanın isimlerinden birisidir bu. İşte o eski yılan. İşte bu eski yılan Adem'in yönettiği o bahçeye giriyor. Yılanın kiminle konuştuğuna dikkat edin. Bahçe tapınağı korumakla kim görevlendirilmişti? Adem görevlendirildi. Adem'in görevi bahçe tapınağı korumak, kollamak idi. Ama o eski yılanın oraya girmesine nasıl izin verdi? Nasıl izin verebildi? Bahçe tapınağı korumakla görevlendirilmiş olan koruyucu rahip Adem'le değil, kiminle konuşuyor? Havva ile konuşuyor. Kadını ayartmaya çalışıyordu. Evet. Peki Adem ne yapıyor bu sırada? O eski yılan, o yılan Havva ile konuşurken Adem nerelerde? Neyle uğraşıyordu? Bahçeyi mi? Bahçıvanlık mı yapıyordu? Bahçeyi mi sürüyordu? Başka bir işle mi meşguldü? Ne yapıyordu? Evet. Havva'nın karısının hemen yanındaydı. 6. ayete bakın. 3-6'da hemen yanı başında böyle duruyordu. Değil mi? Sessiz ve pasif bir şekilde şeytanın Havva'yı kandırmasını izliyordu. Koruyuculuk böyle mi olur? Rahiplik böyle mi olur? Krallık böyle mi olur? Düşman toprağına girdiği zaman, Aden'e girdiği zaman, o eski yılan oraya girdiği zaman onu durduracaktın. Senin görevin budur. Oradakileri koruması gerekiyordu. Peygamberlik görevini yerine getirmesi gerekiyordu. Rahiplik görevini yerine getirmesi gerekiyordu. Bu görevlerin hiçbirisini yerine getirmediğini görüyoruz. Bir rahip olarak yılanı bahçeden kovmalıydı. Sınır dışı etmeliydi. Tanrı'nın bir peygamberi olarak Tanrı'nın sözünü sorgulayan yılanı anında azarlamalıydı, değil mi? yılan Tanrı'nın sözünü sorguluyor. Tanrı cidden öyle mi dedi? Diyor. Ama Tanrı'nın peygamberi olarak Tanrı'nın sözünü sorgulayan yılanı azarlamıyor. Bir rahip olarak o yılanı bahçeden sınır dışı etmiyor. Bir kral olarak yılanın başını ezmeliydi. Ama bir kral olarak yılanın başını ezmediğini görüyoruz. Yani krallık, yani ne peygamberlik görevini yaptı, ne rahiplik görevini yaptı, ne de krallık görevini yaptı. Hiçbirisini yerine getirmiyor. Antlaşmayı ihlal ediyor. Antlaşmayı yerine getirmiyor. Bu antlaşmayı hiçe saymış oluyor. Ve Tanrı'ya itaatsizlik etmiş oluyor. Şeytan, Tanrı gerçekten öyle bir şey dedi mi diye sorarak aslında inançsızlığını ve isyanını göstermiş oluyor, değil mi? Tanrı gerçekten de öyle bir şey dedi mi? Dediğinde hem şeytanın kendi inançsızlığını gösteriyor, hem de bu şüpheyi Havva'nın yüreğine, hatta Adem'in yüreğine sokmuş oluyor. Hatta şeytan Tanrı'nın sözüne ekleme yapıyor. Bakın Yaratılış 3:2-3'te şöyle diyor. Kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin. Ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Diyor. Şeytanın cevabı ne oluyor? Yalan. Yalan. Yalan. Hayır ölmezsiniz, merak etmeyin. Onun gibi olacaksınız. Hizmetçilik bitecek. Aynen onun gibi olacaksınız. Tanrı gibi olacaksınız. Gözleriniz açılacak. Her şeyi görmeye başlayacaksınız. Ve insan ne yaptı? Şeytana uydu. Şeytana itaat etti. Şeytanın dediğini yerine getirdi. Ve meyveyi afiyetle yedi. O meyveyi oradan aldı. Sadece tadına bakmadı Abdullah. Afiyetle yedi. Bitirdi. Çıplaklıklarının farkına vardılar. Gözleri açıldı, utanç duydular. Ve kendilerine göre önlük yaptılar. Hangi meyve ağacından yaptılar önlüğü? İncir ağacından yaptılar. İncirin yapraklarından kendilerine önlük yaptılar. İnsan tabii bu kadar yapıyor, bu kadar yapabiliyor. Neden böyle bir günaha düştüler? Evet. Şimdi 3. bölüm 8. ayetten itibaren artık Yahve'nin gününe geliyoruz. Adem'in işlediği o günaha orijinal günah diyoruz. Şimdi Yahve'nin gününe bakalım. Yahve'nin orijinal günü dediğim güne bakalım. Neden Yahve'nin orijinal günü diyorum? Çünkü bu olay yargı ve ödülle ilgili bir olay. Yargıyla ve ödülle ilgili bir olay. 8. ayete dikkat edin. Yaratılış 3:8'de şöyle diyor. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler diyor. İlk tepkileri korktular. Korkuyorlar. Kaçıyorlar. Gizleniyorlar. Günün serinliğinde olarak çevrilmiş burada. İbranice leruach hayom diye bir kelime. Leruach hayom. Yani işte ruhta, günün esintisinde diyebiliriz. İşte o gün ruhta, o günün ruhunda da diyebiliriz. Ama günün esintisinde de denilebilir. Şimdi tabii bu palmiyelerde böyle bu serinlik, buradaki esinti böyle hani bizim İzmir'deki palmiyelerde böyle esinti oluyor ya, böyle güzel, böyle rahat bir serinlik geldiğinde, bir sıcak işte İzmir gününde böyle kendimizi iyi hissediyoruz. Böyle bir serinlik yüzümüze vurmuş oluyor. Bu tabii böyle bir Ege ya da Akdeniz esintisi gibi bir şey değil. Musa burada hani bir serinlikten, bir esintiden falan bahsetmiyor. Musa Yahve Tanrı'nın kendisinin geldiğini söylüyor. Yahve'nin ta kendisinin geldiğini söylüyor. Yahve'nin ruhta geldiğini söylüyor. Rabbin gününde yargısını vermeye geldiğini söylüyor. Evet, böyle olduğunu Adem ve Havva'nın gizlenmesinden de anlıyoruz. Değil mi? Adem 10. ayette ne diyor? Korkuyorum diyor. Korkuyorum. Hiç böyle korkan, size korkuyorum diyen birisi oldu mu? Korkuyorum. Yani öyle bir korku ki bu. Bir ölüm korkusu. Nasıl bir lanetin başına geleceğini biliyor. Ondan yersen öleceksin demişti Rab, değil mi? Ve o Rab geldi. Sen o meyveden yedin ve o Rab önüne geldi. Ve korkuyorum diyor Adem. Rabbim bugünü 3 parçaya bölünmüştü. 8-13. Ayetler, 8'den 13'e bu ayetlerinde duruşma, yargılama, yargılanma sürecini görüyoruz. Duruşma ve yargılanma. Tanrı Adem'i yasaklanmış ağaç konusunda sorguluyor. Adem tabi bu sorgulamada suçu kadına atıyor. Tanrı kadını sorguluyor. Kadın da suçu yılana atıyor. Dikkat ettiniz mi? Üstlenmiyorlar. Suçu üstlenmiyorlar. Adem kadına atıyor, kadın yılana atıyor. Tanrı'nın benzeyişinde, Tanrı'nın görünümünde yaratılmış oldukları halde bu şekilde davranıyorlar. 14-19 ayetlerinde cezanın verilmesini okuyoruz. Yılan önce lanetleniyor, sonra da kadına doğumda acı çekme ve kocası tarafından yönetilme lanetinin verildiğini görüyoruz. Adem'e ise yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamama ve toprağı zorlukla işleme laneti veriliyor. Çalışacaksın, çabalayacaksın, bocalayacaksın bir şey kazanabilmek için. Ve toprak da Adem'den dolayı yargılanmış oluyor. Toprak da Adem'den dolayı yargılanıyor, lanetleniyor. Ve insan ölümle lanetleniyor kardeşler. Ölümsüzlük bereketi Adem'in günahından dolayı ölüm lanetine, ölümlülük lanetine dönüşüyor. Ölümü bilmeyen Adem artık ölümlü bir varlık oluyor. Ölümü tadacak olan bir varlık oluyor. Adem'in çocukları da artık Adem'den dolayı ölümü tatmaya başlayacaktı. Son olarak 22-24 ayetlerinde sürgün edilmelerini görüyoruz. Ve Yahve Tanrı, yani Rab Tanrı, bahçe tapınağı temizliyor. Bahçe tapınağı Yahve'nin kendisi temizliyor. Adem'in işini Tanrı'nın kendisi yapıyor. Bahçe tapınağı, yani Aden'i Adem'in temizlemesi gerekiyordu ama bu görevi Yahve'nin kendisi üstleniyor. Yani Tanrı'nın kendisi bu görevi yerine getiriyor. Ve Adem ve Havva tapınak bahçeden çıkarılıyorlar. Kovuluyorlar, atılıyorlar, aforoz ediliyorlar. Adem ve Havva doğuya gidiyorlar. Bahçenin doğusuna gidiyorlar. Bu eski antlaşmayı okuduğunuz zaman ve burada yaptığımız ibadet öncesi 11.30'da 11.45'te başlayan derslerimizde de bunu görüyor olacağız. Aden bahçesinin doğusuna atılıyorlar. Yani doğu kapısından atıldıklarını görüyoruz. Hezekiel 10, İsrail sürgün edildiğinde doğuya sürgün edildiğini görüyoruz. Yani Hezekiel 10'da. Yine tapınağın doğu kapısından, doğusundan çıkışlarını görüyoruz. Örneğin Kutsal Ruh'da tapınaktan ayrılırken tapınağın doğu kapısından ayrılıyor. Yine tabii vaat edilen diyara girişte Yeşu'nun bu sefer doğudan batıya doğru girdiğini görüyoruz. Yani sanki Aden'e yeniden giriyorlarmış gibi vaat edilen topraklara giriyorlar. Yani bunun vaat edilen toprakların bir gölgesine giriyorlar aslında. Hani cennetin gölgesine giriş gibi giriyorlar. Bu doğu batı ilişkisini eski antlaşmada görüyoruz. Evet, Adem ve Havva doğuya gidiyorlar. Kutsal yazılarda doğuya gitmek Tanrı'dan kovulmak anlamına geliyordu. Tanrı'nın şehrinden, Aden bahçesinin güzelliklerinden insanın şehrine, yıkım kentine, yani Babil'e gidiyorlar. Ve Adem'in koruyucu rahipliği burada artık sonlanmış oluyor. Adem'in yerine keruvlar bahçenin kapısında koruma görevini üstleniyorlar. Keruvları başka nerede görüyoruz? Ahit sandığının üzerinde görüyoruz, değil mi? Ahit sandığının üstünde, kutsalların kutsalı olan en kutsal yere geçiş perdesinin tam üstünde görüyoruz. Ve burada örtme olarak orada bulunduklarını görüyoruz. Kefaret örtüsünün tam üzerinde olduklarını görüyoruz. Kaplama örtüsünün tam üzerlerinde olduklarını görüyoruz. Yeşaya 6'da keruvların Tanrı'ya tapındıklarını görüyoruz. İşte cennet böyle kaybedildi. Cennet bu şekilde kaybedildi. Rab Tanrı'nın yeni yaratılışı başlatması tabii fazla zaman almıyor. Yaratılış 3.15 şöyle diyor. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Tabii burada soy olarak çevrilen kelimeyi zürriyet olarak veya tohum olarak da çevirebiliriz. Yani şeytanla kadını, kadının soyuyla şeytanın soyunu birbirine düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın diyor. Burada Rab bu ayette bir vaatte bulunuyor. Bu kurtuluş müjdesinin vaadi acılarla ve yücelikle ilgili bir vaatti. Çünkü kadının soyu, yani kadının tohumu, kadından gelen şeytanın başını ezecekti. Yüceliği üzerine alacaktı. Ve şeytan kadının soyunun topuğunu yaralayacaktı. Evet, yücelik acılarla gelir kardeşler. Başlangıçta temeli atılan prensip de budur. Kadının yaralanan tohumuna Rabbin hizmetkarı denilecekti. Yani kadından gelene Rabbin hizmetkarı denilecekti. Yeşaya 53.10'da şöyle diyor. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Kadının bu soyu, bu tohumu, bu hizmetkar kişi kimdi? Kadının oğlu olarak beden alan Rab İsa Mesih'in ta kendisiydi. Evet, Rab İsa Mesih şeytanın başını ezmek üzere yeryüzüne gelmişti. Getsemani bahçesinde bizim yüklerimizi, zorluklarımızı yüklendi. Başından kandan terler aktı. Lanetli topraktan çıkan dikenli taç başına takıldı. Adem'in lanetlenmiş ağacında öldü. Ve toprağa indi. Gömüldü. Ölüm toprağına indi. Evet, Adem'in hak ettiği o ölüm lanetini, bizim Adem'den dolayı hak ettiğimiz o ölüm lanetini Rabbimiz İsa Mesih insan olarak bizim yerimizde, hiç günah işlemediği halde çarmıha giderek, bizim yerimizde ölerek, o günahı, bizim günahımızı üzerine yüklenip günahımızın acısını çekip, cezasını çekip orada ölerek o ölümü tattı. Bizim ölümümüzü Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi tatmış oldu. Evet, bu tohum yılanın başını ezecek olan tohumdu. Rabbimiz İsa Mesih güçlü adamı bağlamaya gelmişti. Luka 10.18 şöyle diyor. Şeytanın göklerden yıldırım gibi düştüğünü gördüm diyor İsa Mesih. Yine Yuhanna 12.31-32'de bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim diyor. Vahiy 12. bölüm göklerde bir savaşın olduğunu ve şeytanın yenildiğini ve göklerden atıldığını söylüyor. Evet, şeytan yenilmiş düşmandır. Bugün Mesih'e iman edenlere yapabilecek bir şeyi yoktur. Eğer Mesih'teyseniz, Mesih'in kanıyla kurtulduysanız şeytanın size dokunamayacağını bilin. Şeytan size karşı yeniktir. Çünkü Mesih çarmıhta o zaferi kazanmıştır. Vahiy 20 şeytanın bağlanmasını ve hapsedilişini anlatıyor. Koloseler 2'de Mesih'in zaferini okuyoruz. Şöyle diyor Koloseler 2 14-15. Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi. Onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi diyor. Evet, Tanrı bütün bunları yapacağını daha Adem'le Havva bahçeden kovulmadan önce gösteriyor. Daha Aden'in doğusuna sürülmeden önce Adem'le Havva, Yaratılış 3.15'te Tanrı yapacaklarını 3.15'te anlatıyor. Ama nasıl anlatıyor? Şeytana söylüyor bunları. Dikkat ediyor musunuz? Ama bu müjde bizlere veriliyor. Şeytana nasıl şeytanı cezalandıracağını söylerken, işte bu kadından gelen tohum senin başını ezecek. Evet, Tanrı Adem ve Havva'ya merhamet giysisi giydiriyor. Tanrı Adem'i ve Havva'yı lanetledikten hemen sonra onlara merhametini gösteriyor. Onları adil bir şekilde antlaşmasına göre yargılıyor. Ve onlara merhamet ederek onlara giysiler yapıyor. Adem ve Havva kendilerine giysi yapmıştı değil mi? O utançlarını örtmek için, o çıplaklıklarını gizlemek için incir yapraklarından giysiler yapmışlardı. Ama Tanrı farklı bir şey yapıyor. Onlara deriden, hayvan derisinden giysiler yapıyor. Evet, Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi. 3.21'de bunu söylüyor. Evet, burada Adem'e ve karısına bu giysileri yapan, bu giysileri giydiren kişi kimdi biliyor musunuz? Adem'le Havva'ya deriden giysiler yapan ve bu deriden giysilerle onları giydiren Rab İsa Mesih'in, yani Yahve İsa Mesih'in beden almadan önceki hali. Evet, Rab İsa Mesih kendisini Aden bahçesinde göstererek onlar için deriden giysiler yapıyor. Ve o deriden giysilerle onları giydiriyor. Evet, sonsuz oğul Yahve Rab insana merhamet etti. Adem ve Havva'nın önünde onlara giysi yapmak için hayvanları öldüren ve ilk ölümü gösteren, ölümün nasıl bir şey olduğunu Adem'le Havva'ya gösteren İsa Mesih'in ta kendisidir. Ölümün nasıl bir şey olduğunu görmelerini istedi. Ve onlara ölümü giydiren Rab İsa Mesih'in ta kendisiydi. Bu şekilde bizler için ölüme gideceğini ve son kurban olacağını da açıklamış oluyor. Adem ve Havva ağacın meyvesinden yedikleri gün ölümü hak ettiler. Gerçekten de ölümlü oldular. Onlar aracılığıyla bizler de ölüyoruz. Bizler de şöyle bir kazada iki kişi öldü. Böyle bir çatışmada şu kadar kişi vuruldu. Şu kadar kişi yaralandı. Bu kadar kişi hastalandı. Bu kadar kişi işte depremde hayatını kaybetti diye haberleri duyuyoruz. Savaş söylentilerini duyuyoruz. Acı haberler geliyor. İnsanlar acı çekiyorlar. İnsanlar hastalanıyorlar. Sıkıntılardan geçiyorlar. Ve ölüm her yerde kol geziyor. Bu devam edecek. Ölüm ve hastalık devam edecek. Ama oğlun kendisi Tanrı'nın öfkesini hayvanları öldürerek gösteriyor. Ve o hayvanların derisiyle Adem'le Havva'yı örtüyor. Onları giydiriyor. Onlara kefaretin ne demek olduğunu gösteriyor. Onlar için gelecekte yapacağını gösteriyor. Başlangıçtan beri Rab İsa Mesih bizim kurtarıcımız olmuştur. Ta Adem'le Havva'dan beri. Kurtuluş planı başlangıçtan beri belliydi. Onun merhametini bizler Adem'den biliyoruz. Martin Luther günahla ilgili şöyle bir şey diyor. Günah ya sırtınıza yüklenmiş bir şekilde sizinledir ya da Tanrı'nın kuzusu olan Mesih'in üzerine yüklenmiştir. Eğer sizin sırtınızdaysa kayıpsınızdır. Ama Mesih'in sırtındaysa özgürsünüz ve kurtulacaksınız. Günah, sizin için günah nerede? Sizin sırtınızda mı? Yoksa Mesih sizin sırtınızdan o günahı alıp kendi sırtına çarmıhta yüklendi mi? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.